Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Malum dünya çapında koronavirüs pandemisi hala devam ediyor. Bir yıldan fazla zaman geçti ama hala endişeler var, kaygılar var, vakalar çok yüksek, ölüm oranları aynı şekilde devam ediyor. Bulunan aşılar da aslında toplumda bir umut yaratmış değil. Özellikle Türkiye'de vakalar artık korkunç bir tabloya ulaştı. 60 bine dayandı vakalar. Son 24 saatte 273 kişi de hayatını kaybetti. Tabii bu 13 Nisan tarihiyle söylüyorum. 13 Nisan tarihinde bu vakalar 59.187 de resmi, sağlık bakanlığı resmi vakası. Tabii bu konu çok tartışılan bir konu. Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarıyla gerçek rakamların birbirini tutmadığı. Bugünkü konuğum Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Doktor Halis Yerlikaya. Halis Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Ben kısaca rakamlardan bahsettim. Tam da bu rakam korkunç derecede 60 bin, resmi rakam tabii yine söylüyorum. 60 bin dayanırken hükümet, iktidar bir karar aldı. Erdoğan açıkladı. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz dedi. Kısaca hemen özet olarak söyleyeyim. Dinleyicilerimizi hatırlatmak açısından hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saat 19'da başlayacak, sabah 5'te sona erecek. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden başlatıldı. Tabii ki birçok detay var ama biz bu detaylara girmeyeceğiz. Halis Bey, vakayla başlayalım isterseniz. Ne oldu da vakalar birden bir resim rakamlarda da üst boyutlara 50 binin üstüne çıktı? Yoksa böyle miydi de söylenmiyor muydu? Yoksa gerçekten de pandemi Türkiye'de azalmıyor, yayılıyor mu? Giderek daha yükseliyor mu?
Aslında Burhan Bey, şunu ifade etmek istiyorum. Yani siz de aslında konuşmanızın başında söylediniz. Yani bu rakamların gerçekliğin ne kadarını ifade ettiğiyle ilgili de soru işaretleri var. Yani gerçekten bu vakalar doğruyu ifade ediyor mu? Yani sahadaki gerçek tabloyu ortaya koyuyor mu? Yani gerçekten bu vakalar güvenilir mi? O da soru işareti. Yani bunu bir kenara bırakırsak. Çünkü yani bununla ilgili gerçekten çok ciddi şüphelerimiz var sürecin en başından beri. Yani pandeminin bir yılını geride bıraktık. Bu bir yıl boyunca pandemi yönetimiyle ilgili çok ciddi eleştirilerimiz vardı. Bunların en başında da sürecin şeffaf yönetilmemesi. Yani bu gerçek tablonun ortaya konulmamasını hep ifade ediyorduk. Yine hep örnek verdiğim bir şey var. Yani benim çalıştığım hastanede bir gecede 8 hasta vefat ederken bütün Türkiye genelinde COVID-19 nedeniyle açıklanan ölüm sayısı 17 idi yaz aylarında. Bunu biz çıkıp söylediğimizde gerçekten o zaman hani farklı şeylerle karşılaşmıştık. Ama bunu bir kenara bıraktığımızda aslında çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Siz de ifade ettiniz. Türkiye genelinde günlük vaka sayısı işte 60 binlere dayandı. Yine ölüm sayısı, bunlar COVID-19 PCR testi pozitif olanlar. Ki bunlar açıklananlar, yani ölüm sayısı da 250'nin üstünde, ki biz aslında hani sahadaki bilgilerden şunu biliyoruz. Açıklananın en az 3 katından daha fazla ölümler var. Açıklananın en az 10 katı gibi bir yani pozitif olup olmadığını bilmediğimiz ya da işte semptomatik olmadığını bilmediğimiz vakalar var. Dolayısıyla şu anda gerçekten çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız.
Bir de çok şunu... Halis Bey, çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. 10 kat ettiniz. Yani şu anda 60 bin civarı 10 kat. Bu çok onu nasıl yanlış...
Yani şöyle, yani şu anda hani onun yani bu aslında şöyle, yani Türkiye genelinde genel olarak hani açıklanan sayının 10 katı kadar daha fazla. Hem bu saptanamayan vakalar, temaslıların, çünkü yani normalde siz bir pozitif vakayı saptadığınız zaman onun temas ettiği herkesi testten geçirmeniz lazım. Hatta temaslıların temaslılarını da izolasyona almanız açısından bütün bunları testten geçirmeniz gerekiyor. Ama Türkiye'de filyasyon çalışmaları dediğimiz, yani ilk vaka, indeks vaka dediğimiz ilk vakaya ulaşma süreciyle ilgili sorunlar yaşandığı için sürecin en başından beri bunlarla ilgili gerekli bilimsel akılcı yöntemler seçilmediği için Bu nedenle açıklanan vakaların çok üzerinde vaka sayısı olduğunu düşünüyoruz. Bir de şunu ifade edelim Burhan Bey. Sonuçta aktif vaka sayısı dediğimiz bir kavram var. Burada hani toplamda Türkiye genelinde hani işte açıklanan vakalar, iyileşenler ve ölümleri çıkarttığımızda aktif vaka sayısını ortaya koyuyoruz. Bu 1 Mart'ta 105 bin civarında, yani bu açıklanan rakamlar üzerinden söylüyorum, 105 bin. 11 Nisan'da bu 484 bine çıkmış. Yani çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'de birinci dalga zaten hiçbir zaman sönümlenemedi. Yani pandemi hiçbir zaman kontrol altına alınamadı. Birinci dalganın üçüncü pikiyle karşı karşıyayız. Yani çok ciddi artışlarla karşı karşıyayız. Aslında seyreden bir yönetim tarzıyla da karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Buna yönelik yani çok ciddi eleştirilerimiz, önerilerimiz, raporlarla aslında neler yapılması gerektiğine dair katkılarımız oldu ama ne yazık ki bugüne kadar bunlar dinlenmedi.
Evet, yani bu durumda yani siz vakaların 100 binden fazla olduğuna mı?
Yani günlük açıklanan vaka sayısının açıklananın çok üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Bir de aktif vaka sayısı, yani toplumda enfeksiyonu aktif olarak taşıyan sayının açıklananlar üzerinden bakıldığında 500 bin civarında olduğunu düşünüyoruz.
Yani şu anda 500 bin insan aktif olarak COVID-19 geçiyor.
Evet.
Bu çok inanılmaz bir rakam.
Evet.
Yani bu beraberinde aslında çok büyük bir tehlikeyi de getiriyor.
Tabii. Yani toplumsal bulaşın engellenemediği, yani bu sürecin yönetilemediğini de çok net gösteren bir şey aslında bu tablo. Sonuç itibariyle aslında biz bu etkeni tanıyoruz. Bunun nasıl önleneceğini biliyoruz. Toplumsal bulaşın önüne nasıl geçileceğini de biliyoruz ama bütün bu süreçler boyunca aslında halk sağlığı değil, daha çok işte ekonomik kaygılar, farklı kaygılar ön plana çıktığı için, algılar üzerinden bir süreç yönetimi sağlandığı için, aslında toplum sağlığı önemsenmediği için bu nedenle bu tablonun ortaya çıktığını düşünüyoruz.
Peki bu nasıl bir beklenti var siz sağlıkçılar arasında? Yani daha da artarak devam mı edecek bu tehlike? Nasıl sona erecek?
Yani şimdi şöyle, yani büyük kentlerde meslektaşlarımızdan gelen haberler aslında pek iç açıcı değil. Yoğun bakımların dolmaya başladığı, işte kapanan servislerin, COVID servislerinin yeniden açıldığı, adil servislerde Ankara gibi, İstanbul gibi yerlerde 12 saate yakın hastaların beklemek durumunda kaldığı süreçleri yaşıyoruz. Bölge açısından, hani Diyarbakır açısından şu anda hastanelere yansıyan çok net bir tablomuz yok ama şunu ifade edeyim, yani Diyarbakır açısından da örneğin işte kapanan COVID servisleri yeniden açıldı. Yoğun bakımlardaki hasta sayılarında 20 kata yakın bir artış oldu. Çünkü bayağı bir azalmıştı 1 Mart öncesi bu kısıtlı tedbirlerin tamamen açılması öncesinde. Çok ciddi bir azalma vardı. Test pozitiflik oranlarında %3 ile 5'lik bir pozitiflik vardı. Şu anda işte çok ciddi bir artışla karşı. Yani yoğun bakım hasta sayısında 20 kata yakın artış var. Ve diğer vakalarda da 8 ile 10 kata arasında Diyarbakır açısından bir artış var. Büyük kentlerde bu daha da belirgin ve hani bu aktif vaka sayısı arttıkça sonuçta hastanelere yansımasının da çok daha net olacağını düşünüyoruz. Bütün bunların kontrolsüz normalleşmeye bağlı olduğunu düşünüyoruz.
Peki bu, yani şunu mu anlamalıyız? Hastaneler şu anda dop dolu. Bütün hastaneler dolu Türkiye genelinde. Yani bu ya aslında,
bu aslında iller bazında hani farklılık gösteriyor. Sonuç itibariyle bugün Sağlık Bakanlığı tarafından iller düzeyinde işte 100 bin nüfusa düşen bir harita yayınlandı. Bu haritada tabii farklılıklar vardı. Örneğin işte İstanbul'da işte 100 bin nüfusa en fazla olan illerin başına geliyor. 804 kişiyken işte örneğin Diyarbakır'da bu 93 kişi. Yani sonuçta iller arasında belirgin farklılıklar var. Ama bütün Türkiye genelinde çok ciddi artışlar var. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde çok ciddi artışlarla karşı karşıyayız ve bunun hastanelere yansıması var. Ama kimi illerde henüz hastanelerde işte bu yaz aylarında örneğin bizim bölgede yaşadığımıza benzer işte, çünkü o dönem gerçekten çok ciddi bedel ödedik. Yani çok sayıda insanımızı yitirdik. Acil servisler tamamen dolmuştu. Ameliyathaneler yoğun bakıma çevrilmişti. O dönemlerde de sizinle yine konuşmuştuk hatırlarsanız. Çok yakıcı bir şekilde hani bu pandemi sürecini yaşadık ne yazık ki. Hatta sonraki süreçlerde ortaya çıkan işte haritalarda bölge mavi iken biz onu işte biz bu bunu öle öle bunun bedelini ödeye ödeye yani bağışıklık kazandık diye ifade etmiştik. Sonuçta hani bölgeler arasında belli farklılıklar var ama İstanbul açısından örneğin söyleyecek olursak çok alan verecek bir durumda.
Yani şu anda hastanelerde de bu alarm hissediliyor mu?
Evet. Meslektaşlarımdan gelen bilgiler bu yönde. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu yönde veriler var.
Peki bir yıldan fazladır sağlık çalışanları canla başla çalışıyor ve hakikaten çok zorlu bir süreç. Aynı zamanda hayati tehlike riskle de karşı karşıyalar. Onların durumları nasıl? Bu konuda neler yaşanıyor?
Yani şimdi yani bütün bu süreç boyunca sağlık çalışanları en ön safta mücadele ettiler ve bu süreç boyunca en az 403 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Bu pandemi süreci boyunca. Şimdi bu pandemiyle ilgili Türkiye'de çok yanlış bir şey yaptığını düşünüyoruz. Yani bir yanlış bir strateji benimsendi. Bu strateji neydi? Pandeminin hastanelerde karşılanma stratejisi. Yani biz buna stratejisizlik dedik aslında. Yani sonuçta siz bunu toplum içerisinde bulaşı engelleyebilmeniz önemli. Yani toplumsal bulaşın önüne geçmeniz önemli. Fiziksel teması azaltacak, işte toplu taşıma araçlarından tutan da iş yerlerinin, yaşamın bütün alanlarının yeniden bu pandemiye uygun düzenlenmesi gerekirken bu yapılamadığı için, ekonomik kaygılar daha ön planda olduğu için bu nedenle hani gerçekten ciddi bir sorun yaşadık ve bütün bu nedenlerden dolayı da hastanelere ciddi bir yansıması oldu. Dolayısıyla sağlık çalışanları da çok ciddi bir risk altında. Zaten şu ana kadar COVID-19'da meslek hastalığı bizim temel taleplerimizden birisi de bu. Meslek hastalığı kabul edilmesi ne yazık ki kabul edilmedi. Oysa ki hem Türkiye'de hem dünyada aslında sağlık çalışanları diğer toplumun diğer kesimlerine göre 10 ile 14 kat arasında daha fazla bu hastalığa yakalanıyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bedeller ödendi. Çalışma koşulları gerçekten çok kötüydü. Bütün bu süreçler boyunca COVID-19 dışı hastalara yeterli sağlık hizmeti sunulamadı. Kanser taramaları yapılamadı. Kronik hastalığı olanların sağlığa erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşadılar. Yani gerçekten bir sağlık çalışanları açısından bir tükenme süreci yaşandı. İşte özlük haklarıyla ilgili gerekli iyileştirmeler yapılamadı. İstifa, emeklilik hakları elinden alındı. İlk sürecin en başında hani sağlıkçıların hakkı ödenmez dediler. Gerçekten süreç boyunca ödemediler ve büyük bir yıkım yaşadı sağlık çalışanları. Canlarıyla ödediler. Dediğim gibi 403 kişi, en az 403 kişi yaşamını yitirdi sağlık çalışanları. Birçok kişi şu anda halen yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veriyor sağlık çalışanları açısından. Yani toplum içerisindeki bulaş engellenemediği için bunun yükünü, bedelini sağlık çalışanları ödemek durumunda kaldılar. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın da hep söylediği bir şey var. Yani toplumu suçlayarak bu pandeminin yükünü de sağlık çalışanlarına yükleyerek bir süreç yönetimi yaptı ve bu gerçekten pandeminin yıkıcı bir etki yaratmasını ortaya çıkarttı.
Halis Bey, yayının başında belirttim. Tabii bütün bu olanlardan sonra yeni kısıtlamalar geldi. 2 hafta kısmi bir kapanma uygulamasına geçirildi. Siz bunu yeterli buluyor musunuz?
Ya şimdi bu pandemi aslında böyle yönetilemez diye düşünüyoruz. Yani zaten siyasal iktidar, Sağlık Bakanlığı bu pandemiyi yönetemediğini düşünüyoruz. Yani bu nedenle Türk Tabipler Birliği olarak da istifaya çağırdık aslında. Yani bu sonuçta önlenebilir nedeniyle birçok yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yani yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz diyerek hatta işte önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı'nın önünde bir eylemlik planımız vardı. Gerçekten bu süreci yönetemediler. Çok daha farklı olabilirdi. Farklı nasıl olurdu? Gerçekten bu akılcı ve bilimsel yöntemler önemsenmiş olsaydı, süreç şeffaf yönetilmiş olsaydı, toplum katılımı
sağlanmış olsaydı, emek meslek örgütleri, sendikaların, Türk Tabipler Birliği'nin, toplumun diğer kesimlerinin, demokratik kitle örgütlerinin bütün katmanlarının, sonuçta bu bir pandemi ve bu pandemiye karşı topyekün bir mücadele gerekiyor. Bu topyekün mücadelenin ancak bu bütün toplumsal kesimlerin dayanışma içerisinde sağlanmasıyla mümkün olurdu. Bunun içinde hem belediye olanaklarından tutalım da işte devletin bütün olanaklarının, özellikle yoksul halk kesimleri başta olmak üzere işçilere yönelik, bunun sağlanarak, yani gerekli sosyal destek sağlanarak toplumsal kısıtlamanın sağlanması gerekiyordu. Ama Türkiye'de böyle yapılmadı. Böyle algılar üzerinden, yani sürecin en başında çok başarılıymışız gibi bir algı yaratıldı. Böyle aç kapa süreci yaşandı. Bilim kurulu diye bir kurul dediler. Sonra bilim danışma kurulu diye ifade edildi. Bu kurulun bir takım kararlar aldığını söylendi. Bu kararların ne kadarının yaşama geçirildiğini de bilmiyoruz. Sonuç itibariyle Türkiye'nin yönetilme biçimine benzer biçimde pandemiye karşı da, yani pandemi yönetimi de böyle tek bir bireyin alacağı kararlar üzerinden şekillendi. Bu da çok başarısız oldu diye düşünüyoruz. Şu anda da hani bu alınan kısıtlamaların kısmen etkili olacağını düşünüyoruz. Sonuçta geçmiş deneyimler de bunu gösterdi. Zaten 1 Mart'ta da biz şunu demiştik. Biz bunu yaşadık. Yani 1 Haziran 2020'de de böyle bir kontrolsüz normalleşme, hızlı bir açılma süreci yaşandı ve bu süreç sonrasında çok ciddi bir artışla karşı karşıya kalmıştık. Nitekim 1 Mart'taki sürecin sonucunda yine gelinen aşamada çok ciddi vaka artışıyla karşı karşıyayız. Yine benzer biçimde çok ciddi, süreçin başında ifade ettiğim gibi ciddi artışlarla karşı karşıyayız. Şu anda hani bu alınan kararların kısmen etkili olacağını düşünüyoruz. Ama bu biçimde hani yasakçı yöntemlerle de sorunun çözülemeyeceğini ifade ediyoruz. Yani bunun gerçekten yapılması gereken bambaşka şeyleri var. Her şeyden önce bir anlayışın değişmesi gerekiyor ve bu pandemi sürecinde başarısız olduklarını, yönetemediklerini kabul etmeleri gerekiyor ki süreci yeniden oturup konuşalım ve neler yapılması gerektiğini adım adım ortaya koyalım.
Aşı da bir taraftan, aşı da aslında ilk bulunduğu zaman dünya çapında bir umut yaratmıştı. Ama şu anda ne durum? Türkiye'de çok tartışma da var aşıların yetersizliği konusunda ve herkese ulaştırılması konusunda. Nedir durum? Aşıda yaşanan sıkıntılar neler?
Şu an Türkiye'de bütün süreç boyunca olduğu gibi aşıyla ilgili de çok güven veren bir yönetim tarzı sergilenemedi. Topluma bu konuda güven verilemedi ne yazık ki. Bu yapılamadığı için de gerçekten çok yaşamsal önemde olan, yani bu pandemiye karşı en önemli mücadele araçlarımızdan biri olan aşıyla ilgili de süreç çok yavaş gidiyor. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum aslında. Aşı aslında bütün topluma mal olmuş bir şey ve bütün bu bir yıllık süreçte, sonuçta eğer aşı ortaya çıkmışsa, insanlık tarihinin birikimi üzerinden, oluşturulan bilgi üzerinden bu aşı ortaya çıkarıldı ve bu şirketlerin tek elinde olmaması gerekiyor. Yani aşının üzerindeki patentin ortadan kaldırılması ve çok hızlı bir üretimin olması gerekiyor. Bütün herkesin aşıya ulaşabilecek durumda olabilmesi gerekiyor. Yani sadece zengin devletlerin değil, işte şu anda dünya genelindeki birçok yoksul ülkede tek bir doz aşı olmadığını düşünüldüğünde, aslında bu süreçte de tek başına bir kurtuluşun olmadığını düşündüğümüzde, mutlaka hani bununla ilgili patentin ortadan kaldırılması lazım. Türkiye'de de güven veren bir ilişki, ne yazık ki aşıyla ilgili de topluma güven verilemedi. Şu anda aşılama süreci çok yavaş gidiyor. Bölgede çok daha aşı tereddüdünün daha fazla yaşandığını biliyoruz. Yine işte aşıyla ilgili randevu ve benzeri süreçler nedeniyle birinci basamağın aile hekimliği sistemine geçişi ve buradaki sorunlar nedeniyle yine ulaşımla ilgili engeller olduğunu düşünüyoruz. Şu anda yani Türkiye genelinde toplumsal bağışıklığı sağlamaktan çok uzak olduğunu düşünüyoruz. Ama sizler aracıyla şu mesajı vermek istiyorum ben en azından. Gerçekten hem Türkiye'de şu anda yapılan aşıların, Türkiye'deki yapılan çalışmaları ve gerekse de dünyadaki yapılan çalışmalar bu aşıların etkili olduğunu ve çok da önemli bir yan etkisinin olmadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla sırası gelen çağrı yapılan yurttaşların hem kendilerini korumak hem toplumu korumak adına mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz, tavsiye ediyoruz.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Doktor Halis Yerlikaya ile virüs pandemisinin son gelişmeleri konuştuk. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.